Markos 6. bölüm 30. ayete geldik. İlk 29 ayette İsa Mesih reddedildi Markos 6. bölümde. Sonra İsa Mesih elçilerini görevlendirdi, 12 elçisini. Ve daha sonra Yahya peygamberin Herodes tarafından öldürülüşüne tanık olduk. Yahya öldürüldükten sonra, başı kesilerek öldürüldükten sonra Yahya'nın öğrencileri bunu duyunca gelip ceset aldılar ve mezara koydular. Elçiler İsa'nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi ona anlattılar. İsa onlara, gelin de biraz dinlenin dedi. Gelen giden öyle çoktu ki yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı diyor. Markos 6. bölüm 30-31 ayetler arasında. İsa'nın ilgisine şaşmamak olanaksızdır. Kendisi yorgun, bitkin olduğu halde öğrencilerini düşünüyordu. Onlar küçük çocuklar gibi başlarından geçenleri İsa'ya anlatırken, İsa onları sevgi dolu gözlerle izleyip dinlemiş olmalıydı. İlk kez İsa'dan ayrı iş görmüşler ve bunun mutluluğu içerisindeydiler. Tabii yorgundular. Bu nedenle İsa onları ıssız bir yere çağırdı. Dinlenmeye ve Tanrı ile zaman geçirmeye, dua etmeye ihtiyaçları vardı. Evet, böylece topluluktan ayrılıp bir tekneye binerek ıssız bir yere gittiler. Ama gittiklerini gören pek çok kişi onları tanıdı. Tüm kentlerden yaya olarak yola koyuldular. Koşa koşa onlardan önce oraya ulaştılar. İsa kıyıya çıkar çıkmaz büyük bir toplulukla karşılaştı. Onlara karşı yüreği acımayla doldu çünkü çobanı olmayan koyunlar gibiydiler. Onlara pek çok şey öğretmeye başladı. Markos 6:32-34 ayetler arası. İnsanlardan kaçmak olanaksız gibiydi. Bindikleri tekne Galile gölündeydi. Göl o kadar büyük değildi. Onların nereye gidecekleri halkça izlenebiliyordu. Herhalde öğrenciler bu durumdan hoşnut olmamışlardı. Dinlenmeye ihtiyaçları vardı. Daha sonra onların bu eğilimini kendi sözlerinden anlıyoruz. Topluluk hakkında İsa'ya, bunları sal da çevredeki çiftliklere, kasabalara gitsinler, kendilerine yiyecek satın alsınlar diye bu insanları başlarından savmak istediler. Aslında İsa da yorgundu. O da açtı. Genelde yorgunluk ve açlık insanın sinirlerini gerer ama İsa'da böyle bir durumun izi bile yoktu. İsa'nın onlara karşı yüreği acımayla doldu. Çünkü çoban olmayan koyunlar gibiydiler. Kaybolan koyunları aramaya gelen İsa Mesih onları bir an için bile yitirmek istemedi. Yorgun olduğu halde öğretmeye devam etti. Vakit ilerlemişti. Öğrencileri İsa'ya gelip burası ıssız bir yer dediler. Vakit de ilerledi. Bunları sal da çevredeki çiftliklere, kasabalara gitsinler, kendilerine yiyecek satın alsınlar. İsa, siz onlara yiyecek verin diye yanıtladı. Öğrenciler gidip 200 dinarlık ekmek mi satın alıp onlara yedirelim dediler. 35-37 ayetler arası. Değerli kardeşim, sen İsa'yı izleyen birisi misin? Şu ana dek öğrenmemişsen, öğrenmen gereken önemli bir ders vardır. İsa senden olanaksız bir iş yapmanı isteyecektir. Evet, imkansız bir iş. Tam bu olayda öğrencilerden talep ettiği işe benzer bir iş. Daha sonra öğreniyoruz ki orada yaklaşık 5000 erkek vardı. Kadınları ve çocukları da hesaba katarsak oldukça kabarık bir topluluk vardı o ıssız yerde. Bunları o yerde doyurmak olanaksızdı. Ama Rab için imkansız hiçbir şey yoktur. Eğer Rab seni imkansız gibi gözüken bir iş yapmaya görevlendirirse, gereken her şeyi sağlayacağından da emin olabilirsin. Yani gereken her şeyi Rabbin kendisi sağlayacaktır. Senden itaat bekler. Bu ıssız yerde öğrencilerine en önemli dersi veriyordu. Evet, onlar İsa'dan ayrı iş yapmışlardı ama İsa önce onlara yetki vermişti. Şimdi yine onların bir iş yapmasını istiyordu. Öğrenciler kendi yeteneklerine bakıp bu kadar insanı doyuracak paramız yok diye düşünmüş olmalılar. Oysa başka bir yol vardı. İsa işi onlar değil yine İsa yapacak. Gereken yiyeceği o sağlayacaktı. Ama ilginç bir şekilde Rab her zaman kendisine ait olanlarla işbirliği yapmak ister. İsa kaç somun ekmeğiniz var dedi. Gidin bakın. Onlar da öğrenip 5 somun ekmekle 2 balık var dediler. İsa herkes küme küme yeşil çayra otursun diye buyruk verdi. 150'şer kişilik topluluklar oluşturarak yere oturdular. İsa 5 ekmekle 2 balığı eline aldı. Gözlerini göğe kaldırarak onları kutsadı. Ekmekleri böldü, insanların önüne koysunlar diye öğrencilere verdi. 2 balığı da tüm topluluğa dağıttı. Herkes doyasıya yedi. Arta kalan ekmeklerle balıklardan 12 küfe dolusu topladılar. Ekmek yiyenler 5000 erkekti diyor Markos 6. bölüm 38-44 ayetler arasında. Bu bir mucizedir elbette. Burada önemli olan elde bulunanı kullanarak bu mucizeyi yaratmasıydı Rabbin. İsteseydi o insanlara gereken yiyeceği hiçten de yaratabilirdi. Her şeyi hiçten yaratmış olan bu yüce insan şimdi 5 somun ekmek ile 2 balıkçığı alıp çoğaltıyor. Belki de topluluk içinde bazı kişiler ilk defa doyasıya yediler. Ekmek ile balıkları çoğaltma işini bile öğrencilerin eliyle yaptı Rabbimiz. Onlar dağıttıkça yiyecekler çoğaldı. Burada ise verme ilkesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Önce elde bulunan 5 somun ekmek ile 2 balık İsa'nın ellerine teslim edilince mucize başladı. Sonra İsa'nın elinden alan öğrenciler topluluğa verdikçe mucize devam etti. Tanrı değerli dostum bugün de aynı şekilde çalışır. Vermek almaktan daha üstündür dedi Rabbimiz İsa Mesih. Sen önce kendini Rabbe teslim ettin mi? Ettinse sana ait olan her şeyi ona teslim edip seni bereketlediğini tecrübe ettin mi? Etmemişsen şimdi başlayabilirsin. Tanrı kendi varlığı olan İsa'yı senin yararın için verdi. Şimdi yine senin yararın için senin her şeyini tümüyle ona teslim etmeni ister. İşte gerçek mucizeler bu şekilde kendini vermekle başlar. Bu olay da böyle olmuştu. Hemen olayın ardından İsa topluluğu salarken öğrencileri tekneye bindirip kendisinden önce karşı yakaya Betsaida'ya gönderdi diyor Markos 6 ayet 45'te. Bu olay müjde yazılarından üçü tarafından kaleme alındı. Matta, Markos ve Yuhanna. Yuhanna ekmek ile balıkların çoğaltıldığı mucizenin sonuna ilginç bir not ekleyip şöyle yazdı. İsa onların gelip kendisini kral yapmak için zorla götüreceklerini bildiğinden yeniden dağa çekildi. Görülüyor ki İsa öğrencilerini bu tehlikeli durumdan kurtarmak için onları hemen karşı yakaya Betsaida'ya gönderdi. İsa sürekli onları tehlikeden koruyordu. Çarmıha çakılacağı günün arifesinde öğrencileri ve bütün imanlılar için dua ederken Rabbimiz öğrenciler hakkında onlarla birlikte olduğum sürece bana vermiş olduğun adının gücüyle onları korudum diye seslendi. Mesih imanlısı için İsa her zaman sığınacak kayadır. Onlardan ayrıldıktan sonra dua etmek için dağa gitti. Gece bastırdığında tekne denizin ortasındaydı. İsa da yapayalnız karadaydı. İsa öğrencilerin kürek çekmekte zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabah 3 ile 6 arası İsa denizin üzerinde yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçmek istedi. Onun denizin üzerinde yürüdüğüne tanık olunca bunun bir görüntü olduğunu sanarak avaz avaz bağırdılar. Çünkü hepsi de onu görmüş ve korkmuştu. O zaman İsa onlarla konuştu. Korkmayın, yüreklenin dedi. Benim. Tekneye onların yanına çıktı. Rüzgar dindi. Öğrenciler şaşkınlıktan dona kaldılar. Zaten ekmeklerle ilgili olaya da akıl erdirememişlerdi. tersine yürekleri katılaşmıştı diyor Markos 6. bölüm 46-52 ayetler arasında. İsa'nın su üzerinde yürüdüğünü Matta kaleme almıştır. Ancak Matta, Petrus'un da İsa'ya güvenerek su üzerinde kısa bir süre yürüdüğünü yazar. Markos bundan söz etmiyor. Acaba neden? Belki de Markos'a olayları aktarmış olan Petrus, alçak gönüllülük göstererek kendisinin de su üzerinde kısa bir süre yürüdüğünü söylemedi. Evet, her durumda ön ayak olan İsa'ya, herkes seni terk etse bile ben seni terk etmeyeceğim diye yüksekten atan Petrus, bu müjdenin yazıldığı dönemde alçak gönüllü olmayı öğrenmişti. İsa tutuklandığı zaman Petrus Rabbini 3 kere inkar etmişti. İsa Petrus'un yapısını, zayıflıklarını çok iyi biliyordu. Senin de öyle kardeşim. Rab senin de yapını biliyor. Senin zayıf noktanı biliyor. Senin sorunlarını biliyor. 5000 kişiyi doyurduğu gün öğrencilerinin durumunu da iyi biliyordu Rabbimiz. Okuduğum parçada İsa öğrencilerin kürek çekmekte zorlandıklarını gördü diye yazar. Değerli dostum, İsa kendisine ait olanların her durumunu görür ve bilir. Fırtınanın ortasında öğrenciler yaşam savaşı verirlerken İsa onların zor durumunu gördü. O anda dua ediyordu. Onların tehlikede olduklarını görünce hemen yardımlarına koştu. İmanlı yaşamının güzel bir resmidir bu. İsa bizim her durumumuzu görür ve bilir. Aynı zamanda bize yardım etmeye hazırdır. Yaşamın çalkantılı sularında zorluklarla boğuşurken İsa yardımımıza koşar. Fırtınanın ortasında elini uzatıp korkma benim der. Senin şu anda ne gibi zorluklarla boğuşmakta olduğunu bilmiyorum. Ne türden korkuların olduğunu bilmiyorum. Ancak kendine şunu sormalısın. Hayatımı İsa'nın eline teslim ettin mi? Teslim etmişsen kardeşim korkma. Çünkü Rab seni her zaman görür. Onun sana karşı tüm düşünceleri iyilik düşünceleridir. En çaresiz, en umutsuz durumunda o sana yetişip yardım etmeye hazır bekleyecektir. Ama sen onu yardımına çağırmalısın. Belki hayatının karanlık döneminde onu görmüşsündür. Yanından geçecekmiş gibi yaptı. Ama sen ona seslendin mi? Onu yardımına çağırdın mı? İsa'yı yardımına çağır dostum. Galile Gölü'nün üzerinde yer alan bu olaydan sonra ne oldu? Denizi aşıp Genesaret'e, karaya ulaştılar. Tekneyi bağladılar. Onlar tekneden çıkar çıkmaz halk İsa'yı tanıdı. Bölgeyi baştan başa arayıp taradılar. İsa'nın nerede olduğunu öğrenip hastaları döşekleriyle oraya taşımaya başladılar. Her gittiği yerde, kasabalarda, kentlerde, çiftliklerde hastaları çarşı yerine yatırıyor, hiç değilse giysisinin saçak püskülüne dokunmak için ona yalvarıyorlardı. Dokunanların tümü hastalıktan kurtuldu diyor Markos 6. bölüm 53-56. Evet, ona dokunanların hepsi hastalıktan kurtuldu. 6. bölümün bu son kısmında İsa'yı hastalara şifa verirken görüyoruz. İsa Mesih yeryüzündeki hizmeti boyunca binlerce kişiye, belki 10 binlerce kişiye şifa vermiş olmalıydı ve onun verdiği şifaları kimse inkar edemezdi. Düşmanları bile inkar edemediler. İsa Mesih bugün de şifa vermektedir. Onun verdiği en büyük şifa nedir biliyor musunuz? İnsanı günah mikrobundan kurtarmasıdır. Bugün ne yazık ki, değerli dostum, sözüm ona, şifa dağıtan bir sürü üç kağıtçılar vardır. Evet, Hristiyanların içerisinde ve birçok insan bunlara kanmaktadırlar. Dostum, bir imanlının dayanağı, güvendiği Rab ve Rabbin sözü olmalıdır. Eminim ki Tanrı sözünden sağlıklı eğitimi alanlar, Rabbin sözünü sağlıklı bir şekilde öğrenenler bu tür şarlatanların sözlerine kanmayacaklardır. Tanrı'nın verdiği aklını ve mantığını en doğru şekilde kullanacaktır. her durumda güvenini Rabbe bağlayacaktır. Sakın ola, değerli dostum, siz hasta olduğunuz zaman ya da yakın birinin hasta olduğunu biliyorsanız ona buna değil, direkt Rabbin kendisine gidin. En büyük doktorumuz Rabbimizdir. Biz elbette ki hastalar için dua edeceğiz. Elbette ki onların iyileşmesi için Rabbimize yakaracağız. Ve Rabbimiz bazen bizim anlamadığımız bir şekilde doktorları kullanır, ilaçları kullanır ve bazen kardeşlerin dualarını kullanır. Ama hiçbir insanda böyle ne bileyim Rabbimiz gibi şifa verme yeteneği, elini koymakla iyileştirme yeteneği yoktur. Bu tür özellikler ilk habercilerin rozetiydi. Yani bu tür mefibeler, bu tür vergiler ilk habercilere özel olarak verilmişti. Neden? Bunun birçok nedeni vardır ama en önemli nedeni şudur. Öğrenciler döneminde Tanrı'nın sözü henüz tamamlanmamıştı. Kutsal kitap tamamlanmamıştı, İncil yazılmamıştı. Ve bu öğrenciler çıkıp her tarafı dolaşıp bu insanlara, gördükleri insanlara Rabbin sözünü söylüyordu. Peki onların söylediklerinin Tanrı sözü olduğunu halk nereden bilecekti? Onların yaptığı mucizelerden. Onlara Rabbimiz özel bir şekilde bu armağanları vermişti. Habercilere özgü, elçilere özgü. Ama bugün Rabbimizin sözü kutsal kitap tamamlandı, bitti. O zaman artık işaretlere, mucizelere ihtiyacımız yoktur. Tanrı bize söylediklerini kutsal sözünde söylemiştir ve sözü tamamlamıştır. Bunu şu örnekle size açıklamaya çalışayım. Otoyollarda genelde telefonların nerede olduğunu gösteren işaretler vardır. Eğer bir kimse herhangi bir yerde arabası bozulur da kalırsa, arabadan indiği zaman ok işaretleri var. Ok işaretleri ya sağa ya sola gösterir. Bu ok işareti telefonun en yakın hangi yönde olduğunu işaret eder. Eğer bu işaret sağı gösteriyorsa demek ki telefon bize sağ tarafta çok yakındır. O yöne gittiğimizde telefonu buluruz. Telefonu bulmadan önce bu işaretin önemi çok çok büyüktür. Çünkü bu işaret seni telefonun nerede olduğunu gösteriyor ve seni o yöne yönlendiriyor. Ne zamana kadar bu işaret önemlidir? Telefonu bulana kadar. Telefonu bulduktan sonra, telefona kavuştuktan sonra artık bu işaretin önemi, değeri kalmaz. Çünkü sen aradığını buldun. İman hayatında da bu böyledir. Evet, mucizeler, belirtiler hep İsa Mesih'e yönlendiriyordu insanları. Ne zamana kadar? İsa Mesih'e sahip olana kadar. Eğer biz İsa Mesih'e sahip olduysak artık bu tür belirtilere, işaretlere ihtiyacımız yoktur. Çünkü İsa Mesih'in kendisine sahibiz. Rabbimizin kendisine sahibiz. Kutsal Ruh bizim yüreğimizdedir. Artık bir aracıya ihtiyacımız yoktur. Tanrımız bizim yüreğimizde oturmaktadır. Biz direkt artık babayla bağlantı kurabiliriz. Benim duam seninkinden daha üstün, daha güçlü değildir. Sende de kutsal ruh var, bende de kutsal ruh var ve İsa Mesih'e iman eden başkalarında da kutsal ruh vardır. Birinde daha güçlü bir kutsal ruh, diğerinde daha zayıf bir kutsal ruh diye bir kavram yok. Her birimiz direkt Rabbimizin önünde durabiliriz. Hasta mıyız? Rabbin önüne gidelim. Rab'den şifa dileyelim. Kardeşlere diyelim bizler için dua etsinler. Ama herhangi birinde özel bir mefibe, özel bir yetki yoktur. Herkes Rabbin çocuğudur. Yani İsa Mesih'e iman eden herkes Rabbin çocuğudur ve babanın önünde durabilir. Babaya yakarabilir. Bu nedenle değerli dostum, ona buna değil, Rabbe güven. Ona buna koşma, Rabbe koş. Eğer hastaysan, eğer duaya ihtiyacın varsa, evet Rabbe direkt davanı ilet. Rab sana gereken desteği verecektir. Kardeşler de senin için duasınlar. Birbirimiz için dua edelim. Dua çok çok önemlidir. Dua bir tılsım değil. Dua, evet, Rab'le konuşmaktır. Yüreğimizde olanları Rab'be aktarmaktır. Birbirimiz için dua ettiğimiz zaman, dua bizi birbirimize yaklaştırır. bizi bir birliktelik içerisine koyar. Dua ile bizler birbirimize ait olduğumuzu görürüz. Ve dua ile bizler birbirimizi destekleriz. Onun ya da bunun elinde güç var, el koymasında güç var diye hiçbir zaman düşünmeyelim. Hiç kimsenin elinde herhangi bir güç yoktur. Bir insanın bir insana verebileceği el koyma ile ancak mikroplardır. Bundan başka hiçbir şey veremez. Zaten el koymanın, el koyup dua etmenin ayrı bir anlamı, apayrı bir anlamı vardır. Bir dayanışmanın simgesidir el koymak. Tek cümleyle el koymak, özdeşleşmek anlamına geliyor. Bakın Habercilerin İşleri 13. bölüm 1-3 ayetleri bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Burada Barnabas'la Saul'un üzerine el konuluyor. Neden bunu yaptılar? Onları bir göreve atamak için. El koymakla aslında şunu söylemek istediler. Rabbin işinde sizlerle biz aynı fikirdeyiz ve sizi destekliyoruz. Bu işe atılmanızı onaylıyoruz. El koymak o kişiyle, o işle özdeş olmak anlamına geliyor. Haberciler ve Timoteos kilise ihtiyarları olacak kişilerin üzerine el koydular. Bunu yapmakla da orada tüm topluluk önünde şunu söylediler, gösterdiler. Biz kendimizi bu adamın hizmetiyle özdeşleştiriyoruz. Yani bu adamın bu hizmete layık olduğunu onaylıyor ve bunda da sorumluluk üstleniyoruz. Üzerine el konulan kişi de bu eller aracılığıyla herhangi bir ruhsal armağan ya da bereket, güç ya da yetki gibi bir şey almadılar. Böyle bir şey yoktur kutsal kitapta ama bu açıkça onunla özdeşleştiklerinin bir resmiydi. Ama bazen şunu derler. Peki Yakup 5. bölüm 13-16 ayetlerini ne yapacağız? Orada içinizden biri sıkıntıda mı dua etsin, biri sevinçli mi ilahi söylesin. İçinizden biri hasta mı? İmanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırsın, Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse günahları bağışlanacak. Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Şimdi bu ayetlere kısa olarak bakmak gerekir. Yakup sıkıntıda olanların dua etmesini, sevinçli olanların ilahiler söylemesini belirtiyor. Ve ondan sonra da içinizden biri hasta mı diyor. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Nerede gerçek varsa orada onun sahteleri çıkmıştır ve çıkmaktadır. Birkaç uyanık ortaya çıkıp gerçeği biraz yamultarak kişileri peşlerine takmaya çalışmaktadırlar. Bir şeyler görmeye meraklı olan, doğaüstü konularla ilgilenen ve bunları ilgiyle izleyen insanda hemen bu türden insanların arkasından çabucak gidebilirler. Bu Mesih inancında da böyle olmuştur. Birçok sahte öğretiler, tarikatlar çıkmıştır. Birçok insan kutsal kitabı kullanarak, oradan buradan seçtikleri ayetleri kullanarak birçok insanı peşlerine takmayı becermişlerdir. Örneğin bunlardan biri de yukarıda okuduğumuz Yakup'un sözünü ettiği ayetlerdir. Eğer hastalanan her Mesih imanlısının el koyarak, yağ sürerek iyileşeceğini söylersen, o zaman Mesih imanlısının fiziksel olarak da ölmemesi gerektiğini söylemen gerekir ki, bunu söylemek de çok gülünç olur. Yakup burada soru sormuyor. Aranızda bir kimse hasta ise diyor. Sen ne yapacaksın böyle bir durumda? İmanlılar topluluğunun yaşlılarını çağırtsın ve onlar bu hasta için dua etsinler. Birinci nokta bu. İkinci nokta Rabbin adıyla üzerine yağ sürsünler. Şimdi sırasıyla bu ayetlere iyice bakalım. Çok kısa olarak. Bu nedenle orijinal söze bakmak gerekir. Hasta için kullanılan iki söz vardır. Birinci söz astenai sözüdür. Anlamı zayıflamak, imanda, vicdanda zayıf düşmek demektir. İkinci söz komonta sözüdür ki anlamı da yorgun, bitkin düşmek, hayattan bezmek anlamına geliyor. Yakup burada fiziksel hastalıktan söz etmiyor ama daha çok moral, vicdan, iman hayatında ruhsal zayıflıktan, ruhsal alanda hasta düşmekten söz ediyor. İman hayatında çöken, yorulan, ruhsal açıdan hastalanan birinden söz ediyor. Böyle bir durumda ne olacak? kilisenin ihtiyarlarını çağırtacak. O oraya gitmeyecek ya da başka insanları aramayacak. Ama kilisenin ihtiyarlarını evine çağıracaktır. Yağ sürmek diye çevrilen söze geldiğimizde eski Grekçe'de yağ sürmek içinde iki söz vardır. Birinci söz hiriodur. Bundan Kristos sözü gelir. Meshedilen ki anlamı yağ sürülen demektir. Yağ sürmek diye çevrilen ikinci söz de aleifodur. Yeni antlaşmada da birkaç kere kullanılır. Eski antlaşmada Hezekiel peygamber hasta olduğu zaman Hezekiel'in yarasının üzerine tıpla ilgili bir şey koydular. Yakup çok uygulamalı bir şey söylüyor bu ayette. Şunu diyor, dua etmeler için ihtiyarları çağırt. Yani günümüzde bulabildiğin doktorun en iyisine git. Tıp kullanmalısın dostum. Bu ayetin iyileşmeye yararmışçasına şişeden biraz yağ çıkarıp birinin başına sürmen ve bunu da Tanrı sözüne bağlaman böyle olacaktır demen yanlıştır. Bu başına yağ sürenin başını yağlamaktan başka hiçbir işe yaramaz kardeşim. Yakup bu anlamda bu sözleri söylemez çünkü tüm mektupta Yakup'un ne kadar pratik bir insan olduğunu, olaylara ne kadar somut, pratik yaklaştığını görüyoruz. Yakup bir dua adamıdır. Dua etsinler diye ihtiyarları çağırt diyor. Bu yüzden fiziksel olarak hastalandığın zaman başkalarına dua etmesini rica et. Ve ruhsal alanda çöküntüye uğradığın zaman kilisenin ihtiyarlarını çağırt, onlar senin için dua etsinler. Biz hasta olduğumuz zaman, fiziksel olarak hasta olduğumuz zaman ona buna değil, en büyük doktorumuz olan Rabbimize gitmemiz lazım. Davamızı, sorunumuzu, hastalığımızı onun eline vermemiz gerekir. Onun iyi etmesini dilemeliyiz. Rab uygun görürse iyi eder. Ama onda bunda böyle bir güç, böyle bir yetki yoktur. Bunu bilelim.